Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feziyle, bereketiyle doldursun, sarıp sarmalasın. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programda hepinizin malum olduğu üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek izini sürmeye çalışıyoruz. Ayet-i Kerimeler Efendimizin bize ahlakını, halini aktarıyor. Hadis-i Şerifler aktarıyor. Sahabe Efendilerimizin hatıraları, sözleri bize Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu, sünnetini, sözlerini, hal ve hareketlerini bize aktarıyor. Biz de o kaynaklardan istifadeyle hep birlikte Efendimiz Aleyhisselam'ın o nurlu izini, mübarek izini adım adım takip etmeye, sürmeye çalışıyoruz. Şunun farkındayız, bilincindeyiz. Efendimizin yolu, yolların en güzeli. Yani hakikat yolu, gerçek yolu, doğru yol, bizi Allah'a vasıl edecek, bizi cennete ulaştıracak, Allah'ın rızasına, sevgisine, lütfuna, keremine, ebedi nimetine ulaştıracak yol, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolu. O önde yürüdü, Rabbine vasıl oldu, bize Cenab-ı Hakk'a gidecek geniş bir otoban halinde, cadde halinde bir yol bıraktı Efendimiz Aleyhisselam. O yol böyle çok ince bir yol değil, çok kapalı bir yol değil. Tanımak isteyenler için, yürümek isteyenler için belki en güzel yollardan, dünya yollarından çok daha geniş, çok daha asfalt, çok daha güzel bir yol. Ama kimin için? Yürümek. O yolda gitmek isteyen, o yolda yürümek isteyen, ben bu yolu seviyorum, bu yol benim için çok önemlidir, bu yol benim ahiretimle ilgili bir yoldur, özellikle ebedi kurtuluşa götürecek yol bu yoldur diye böyle bir imanı, böyle bir inancı, böyle bir arzusu, böyle bir talebi olan insan için, müminler için o yol çok açık bir yoldur, çok geniş bir yoldur, çok güzel bir yoldur. Yani bu ifadeler farklı da anlaşılabilir ama yani yeter ki biz o yolun talibi olalım, o yolda yürümek isteyelim, onu bulma arzumuz olsun, yani bizim böyle bir derdimiz olsun, o yolu buluruz, o yolda da yürürüz ve o yol bizi de Efendimiz'e de Rabbimize de götürür inşallah. İşte biz o yolun yolcularıyız, o yolu takip etmeye çalışıyoruz gücümüz yettiği kadar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyordu? Efendimiz Aleyhisselam işte insanlara bu sırat-ı müstakimi öğretiyordu. İslam'ı öğretmek, dini öğretmek demek, Allah'a giden sırat-ı müstakimi öğretmek demek, göstermek demek. Biz Cenab-ı Hak'tan Fatiha'lar okurken ne diyoruz? İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bize dosdoğru yolu bize göster. Dosdoğru yola bizi ilet. Dosdoğru yola bizi ulaştır. Ve bizi o yolda sabit kıl. Biz o yolda olalım, o yolda yürüyelim ve o yol bizi Rabbimize götürsün diyoruz. Sırat-ı amt aleyhim, Allah'ın kendine nimet verdiği kişiler, işte peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, işte otoban bu. Yani o yol böyle izbe bir yol değil, patika bir yol değil. O yolda çok insan yürümüş. Yani Hazreti Adem'den Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'a kadar on binlerce, yüz binlerce peygamber o yolda yürümüşler ve o yoldan Rablerine gitmişler. Otoban. Sadece peygamberler değil, onlara iman eden, onların peşinden gelen, onların ümmetleri, salih insanlar, alimler, müminler o yolda yürümüşler. Milyarlar, on milyarlar o yolu yürümüş ve Rablerine vasıl olmuşlar. O yol peygamberlerin yolu, peygamberimizin yolu, sahabenin yolu, alimlerimizin yolu. Yeter ki biz o yolda olmaya gönlümüz olsun, o yolda yürümeye gönlümüz olsun. Öyle bir arzumuz, böyle bir talebimiz, böyle bir isteğimiz, ricamız olsun, o yol açık. Yürümek isteyenler için o yol açıktır. Biz de o yolda yürümeye çalışalım. İşte Efendimiz Aleyhisselam yaptığı bütün tebliğlerde de insanlığa o yolu tarif etmiştir. O yolu öğretmiştir ve o yola insanları davet etmiştir. İşte insanları Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın yoluna davet ederken, o yolu onlara öğretmek isterken takip ettiği bir metot daha var, bir üslup daha var. O da bahşiş, hediyeler, ziyafetler, toplantılar, insanların gönlüne hitap edecek güzel ikramlar, ihsanlar yapmak suretiyle, ikram yapmak suretiyle hem ikram ediyor hem onları Allah'ın yoluna davet ediyor. Hem hediye veriyor hem onu Allah'ın yoluna davet ediyor. Yani kazan kazan diyoruz ya. Yani bu Efendimizin yaptığı bu şeyde hiç zerre kadar bir defo yok, bir pürüz yok, bir zarar yok. Hepsi kar. Hem maddemize kar hem manamıza kar olmuş oluyor. Resul Efendimiz bu işi çok aktif olarak devreye sokuyordu. Hediyeler veriyordu, bahşişlerde bulunuyordu, ziyafetler veriyordu, toplantılar yapıyordu, yemekli toplantılar yapıyordu ve vermek suretiyle de insanlara da sözünü dinletmeye gayret ediyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kısım hal ve hareketlerinden, bu yöndeki hal ve hareketlerinden, sözlerinden, örnek davranışlarından misaller vermek arzusundayız. Resul Efendimiz buyuruyor ki, aranızdaki kin ve husumeti gidermek üzere hediyelişiniz ve birbirinize karşı muhabbet besleyiniz. Yani hediyeye dikkat çekiyor Efendimiz burada. Tehadu tehabu. Efendimizin evkemakal hadis-i şerifi, hediyeleşiniz ve sevişiniz. Yani hediyeleşmek birbirlerinizi sevmeye vesile olur. Aranızdaki brudetleri, soğukluğu sıcak hale getirmeye, uzaklığı yakın hale getirmeye vesile olur. Dolayısıyla hediyeleşin, birbirinize hediyeler verin, dostlarınızı hep hediyeler taltif edin, arkadaşlarınızı, böylece aranızdaki dostluğu artırmış olursunuz. Farikâd Efendimiz ümmetine emrettiği bu esaslar çerçevesinde kendisine verilen hediyeleri kabul buyurmuş ve imkan buldukça dost ve düşman herkese, özellikle gelen heyetlere hediyeler vermeye de özen göstermiştir. Hatta son hastalığı sırasında birçok sıkıntılar içindeyken bile gelen heyetlere hediyeler verilmesini Efendimiz Aleyhisselam emrediyordu. Hazreti Bilal Efendimiz vardı yanında, başka yine bu hizmetle meşgul olan sahabe-i kiram vardı. Ebubekir Efendimizin bu konularda organize vazifesi vardı ve gelen hiç kimse hediyesiz Efendimiz göndermezdi. Hatta gelenlerin de ilgisine, alakasına ve durumuna göre de onların hediyesini ona göre verirdi. Bazılarına daha kaliteli hediyeler, bazılarına biraz daha diyelim ki yine kaliteli ama ona göre biraz daha dun hediyeler verir. Bütün bunlarda hep muhatabın maddi, özellikle manevi durumu, aklı seviyesi, takvası, ihlası, dine hizmet etme kabiliyeti, anlayışı, bunlara dikkate alarak hediyelerini takdim ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başladığı ilk yıllarda özellikle bu ziyafetler, toplantılar nedir, bunun aslı, esası, Efendimiz ne yapardı diye eğer merak ediyorsak, bununla ilgili gerçekten bizlere yol gösterecek, ufuk açacak ve ne yapmamız gerektiğini bize öğretecek çok güzel davranışlar var Efendimizin hayatında. Tebliğe başladı ilk yıllarda, özellikle yakın akrabasını İslam'a davet ederken yemekli toplantılar Efendimiz Aleyhisselam tertip etmiş, ziyafetten sonra ilahi talimatları onlara bildirmiştir. Bunu bir olayı Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçe şöyle bize naklediyor. Allah Teala'nın yakın akrabalarını ahiret azabıyla uyarması emri gelince Şuara suresi 214. ayeti kerime Estağfirullah ve enzir aşiretekel akrabin. Ey Resulüm, artık seni yavaş yavaş bütün insanlara inzar etmek üzere, tebliğ etmek üzere peygamber yaptık ve vazifeni yavaştan artırıyoruz ama ilk olarak ne yapman lazım? İlk olarak sana yardımcı, bu yolda yardımcı olacak insanları bulabilmek için ve kendini tanıtabilmek için ve başkalarının da seni kabulüne sebep olabilmesi için önce yakın akrabandan başlaman gerekiyor. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Önce yakın akrabalarını uyar. Onlara İslam'ı tebliğ et, dini tebliğ et, Allah'ın emrini tebliğ et. Onlar bunu kabul ederlerse hem sana arkadaş olurlar, yardımcı olurlar, destek olurlar, hem başka insanların seni kabullenmesi de daha kolay olur. Dolayısıyla böyle bir ayet geliyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, beni çağırıp Abdülmuttalip oğullarını davet etmemi ve yemek hazırlamamı istedi. Resulullah'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları toplandılar. Akrabalar, Efendimizin akrabaları bunlar. 40 kişi kadar geldiler. Toplandıklarında Efendimiz beni çağırıp hazırladığım yemeği getirmemi istedi. Getirip Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koydum. Eti parçalayarak çanağın çevresine birer parça koyduktan sonra Resul Efendimiz o demek ki bir ya koyun şey yaptı, kızarttı veya demir et pişirdi. Artık deve eti midir, başka bir et midir? Efendimiz onu alıyor, kendiliği güzelce parçalayırıyor. Onun da tepsinin, çanağın oradaki büyük kabın kenarlarına güzelce rahat alınıp yenecek şekilde kendi eliyle hizmet ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve sonra da haydi Bismillah deyiniz ve afiyet olsun yiyiniz buyurdu. Doyuncaya kadar yediler. Varlığım kudret elinde buna Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği bir kişi bile yalnız başına yiyebilirdi. Ama ne oldu? O efendim yemek o gelen 40 kişiye yetti. Bundan sonra Allah Resulü ya Ali onlara süt de ikram et buyurdu. Onlara süt kabını getirdim. Hepsi o süt kabından kanasıya içtiler. Vallahi o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi. Sofradan kalktıklarında yemek ve süte sanki hiç el değmemiş gibiydi. Resulullah Efendimiz söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb'in engel olmasıyla oradakiler dağılıp gittiler. Resul-i Ekrem Efendimiz ikinci bir toplantı daha düzenledi. Yine onlara yemek ikram etti. Bu yemek sonrasında Allah'ın emirlerini onlara bir bir açıkladı. Demek ki Resul Efendimiz'in bu yemekli toplantıları, ziyafetleri bir defa değil. Çok. En çok yemek yenen ev Efendimiz Aleyhisselam'ın eviydi. Efendimiz'in evinde garra diye, yani büyük kap anlamında garra diye bir kazan vardı. Kazanın büyüklüğü neyi gösteriyor? Resul Efendimiz'in misafirlerin çokluğunu ve orada çok yemek yendiğini bize gösteren alametlerden bir tanesi. Ama ilginç olan şu, ilk davette Ebu Leheb Efendimiz Aleyhisselam'ı konuşturmuyor. Bizi bunun için buraya çağırdın diye Resul Efendimiz'i susturuyor ve konuşmasına müsaade etmiyor ve Efendimiz tebliğ yapamadan, konuşamadan dağılıp gidiyorlar. Ama Resulullah Efendimiz bunu bir daha tekrar ediyor. Hazreti Ali Efendimiz yine yemekler pişiriyor, pişirtiyor ve ikinci kez geldiklerinde yine ikram ediyorlar ve Efendimiz bu kez tebliğini onlara yapabiliyor. Kabul edenler oluyor, tabi etmeyenler oluyor. İslam'ı tebliğ etmek için insanları yemeğe davet eden sevgili peygamberimizin evine girip çıkma adabını da Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Yani Resul Efendimiz bu eve davet, ikram etme, yemek yedirme işine o kadar ihtimam gösteriliyor ki ve bunu çok yapıyordu ki Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde yemek yemek üzere girip gitmeleri tanzim eden nasıl girilecek, nasıl çıkılacak, nasıl oturulacak, ne kadar oturulacak bunun adabını, ahkamını beyan eden ayet-i kerime geldi. ayet. Yani bununla ilgili çok müstakil bir ayet-i kerime var. Ahzab suresinin 53. ayet-i kerimesi sırf bu işi nasıl yapılması gerektiğini anlatmak üzere. Bu neyi gösteriyor bize? Demir Resul Efendimiz insanlara dini anlatırken böyle çağırın, yiyeyim, getirin, getirin yiyeyim, örtün, yatayım, istirahat edeyim değil. Hep fedakarlık, hep kendisinden veriyor. Hep sürekli merkezde ve en aktif bir vaziyette hem gönlüyle, hem diliyle, hem eviyle, hem ikramıyla işin tam merkezinde olduğunu, bulunduğunu görüyoruz. Şimdi ayet-i kerimenin girişi şöyle. Ey iman edenler, peygamberin evine rastgele girmeyin. Ancak yemek için izin verilir de girerseniz, davet ediyor Efendimiz Aleyhisselam, buyurun diyor, yemek var diyor. Tabi o zaman gitmek gerekir. Yemek için izin verilir de girerseniz erkenden gelip yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat davet edildiğinizde girin, ancak yemeği yer yemez hemen dağılın da konuşmaya dalmayın. Bak, yemek yani randevu saatte gireceksiniz. Ne zaman efendim şey oluyorsa, saat kaçta girilmesi söylüyorsa o saatte gelecek. Erken gelmek yok. Yemek pişmeden ve yemek vakti gelmeden gelmek yasak. Sonra müsaade edilirse geleceksiniz. Davetsiz gitmek de doğru değil. Sonra geldiğiniz zaman yemeği yedikten sonra fazla oturmayacaksınız ve yemek bittikten veya yapılacak toplantı ve konuşma bittikten sonra herkes oradan dağılacak. Ayetin devamında tabii çok ilginç bir şey var. Efendimiz Aleyhisselam orada insanlar oturuyorlar. Yemekten sonra işte muhabbet ediyorlar, oturuyorlar. Ve Resul Efendimiz de onların bu oturmasından rahatsız oluyor. Belki gece geç saat oluyor, rahatsız oluyor ve ya kalkın gidin diyecek ama Resul Efendimiz Aleyhisselam bundan utanıyor. Fe yestahi minkum. Resul Efendimiz utanıyor. Hal ve hareketiyle göstermeye çalışıyor ama insanlar da bunu anlayamıyorlar. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak vallahu la yestahi minel hak. Allah hakkı söylemekten kesinlikle çekinmez. Burada fuzuli boş yere böyle dedikodu yapıp oturmayın. Yedikten sonra, işiniz bittikten sonra da buradan güzelce ayrılın diye ayet bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar haya sahibi, ne kadar utangaç, kendi hakları söz konusu olunca insanlara böyle onların gönlünü kıracak bir şey söylemekten çok çekingen bir taraf olduğunu da ayet bize haber vermiş oluyor. Fahri Kainat Efendimiz özellikle müellifi kulüp denen kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kimselere ganimet mallarının kendi hissesine düşen kısmından, yani burada tasarruf yetkisi Efendimiz de yani hakkı olan bir şeyden bol bol verilmiştir. Peygamberimiz bunlara sadaka ve ganimetlerden vermek ve güzel muamele etmekle aynı zamanda bir kısmından gelebilecek kötülükleri önleyip Müslümanların gönüllerini rahatlatmıştır. İmanları henüz kemale ermemiş olanların da Müslümanlıklarını geliştirip güzelleştirmelerini hedeflemiştir. Müellifi kulüp denen bir grup var. Ayette bahsediyor. Bu zekat verilecek gruptan birisidir bu. Resulullah Efendimiz onları kollardı. Ve onlara zekat verirken veya ganimetlerden verirken hedefi de ya onları hidayete davet etmek, imanlarını kuvvetlendirmek veya hiç değilse de Müslümanlara zararlarını engelleyebilmek. Dolayısıyla zaman zaman onlara ganimetten ve Efendimizin tasarrufu altındaki mallardan büyük miktarı verdiğine de şahit oluyoruz. Bu yolla Efendimiz ne yapıyor? İslam'ı kuvvetlendirmeye, güçlendirmeye, Müslümanların lehine olan şeyleri artırmaya ve aleyhine olan şeyleri azaltmaya gayret gösteriyor. Bununla ilgili bir misal şöyledir. Bir keresinde Efendimiz yeni Müslüman olmuş birisine iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü vermişti. Sayısını Allah bilir. Adam kabilesine dönünce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor. Cömert bir insan. Öylesine veriyor ki sanki yani Allah'ın hazinesi onun elinde ve o hiç bitmeyecek. Verirken böyle bir tok gönülle, tok yürekle veriyor. Hadisin ravisi Enes radıyallahu anh şöyle diyor: kimileri sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve üzerindeki her şeyden daha değerli bir hale gelirdi. İnsanın demek ki o manevi durumumuza göre, kalbi durumumuza göre bunlar değişebiliyor. Bazen insan bir yemeğe, bir içmeye, bir paraya, maddi bir şeye tamah edebiliyoruz. Yani manevi şeylerden, maddi şeyler manevi şeyler daha değerli olduğu zamanlar söz konusu olabiliyor. Bir çocuk olabilir, bir genç olabilir falan böyle. Dolayısıyla ilk planda böyle olması onun hep öyle kalacağı anlamına gelmiyor. O insana teltif edersin, ikram edersin, hediye verirsin ama bir müddet sonra o kalp, o iman kalbine yerleştikten sonra artık o maddi şeyler değerini kaybetmeye başlar. O manevi değerler, namazdır, zikirdir, Allah yoluna hizmettir, iyiliktir, ihsandır. Bu tür şeyleri şeyler insanın gözünde çok daha değerli hale gelmeye başlar. Bu tamamen bizim manevi kalbi eğitimimizle alakalı bir durumdur. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine gelen heyetlere ve diğer insanlara da hediye vermeyi hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Nitekim Bahreyn halkından 20 kişinin Medine'ye gelmesi için kendilerine yazı yazmıştı. Gelenlerin 12'si Abdülkays'tandı. Bunlar peygamberimizle görüşüp Müslüman oldular. Birçok şeyler sorup öğrendiler. Resul-i Ekrem Efendimiz dönerlerken Abdülkays heyetinin her ferdine hediyeler verilmesini emretti. Heyet temsilcisi Abdullah bin Avfa ise 12,5 ukiye gümüş verdi. Ona hepsinin daha fazla bir ikramda, hediyede bulundu. Yine Fahri Alem Efendimiz'e Beni Mürre'nin 13 kişilik temsilcileri Haris bin Avf'ın başkanlığında gelmişlerdi. Efendimiz onlara yurdunuz nasıldır diye sordu. Haris, vallahi biz kuraklığa ve kıtlığa uğradık. Hayvanlarımızın soluyacak nefesleri kalmadı. Bizim için Allah'a dua et dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ım onları yağmurunla sula diyerek dua etti. Benim Mürre temsilcileri Medine'de birkaç gün oturduktan sonra yurttan dönmek istediler. Peygamberimiz ile vedalaşmaya geldiler. Efendimiz Haris bin Avf'ı onlara başkan tayin etti. Temsilcilere hediyelerini vermesi için Bilal Habeşi'ye emretti. O da temsilcilerden her birine onar ukiye, Haris bin Avf'a da 12 ukiye gümüş verdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Onların hiçbirisini böyle hediyesiz geri göndermiyor. Hepsinin gönlünü alıyor ve bu yolla da onları daha böyle İslam'a yaklaştırmış oluyor. İmanın, İslam'ın, ihlasın o kalplere kökleşmesine vesile olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bu şekilde kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bütün gönlümüzle, imkanlarımızla hem kendimizin güzel bir kul, Müslüman olması hem de bu imkanlarımızı başka hidayette muhtaç gönülleri İslam'a çekme, ısındırma, onlara İslam'ı tebliğ etme noktasında Efendimizin yaptığı gibi güzel bir şekilde kullanabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.